أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz inşallah. Haris bin Muaviye el-Kindi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Üç konuyu sormak üzere bineğime binip Medine'ye Ömer'in yanına gittim. Ömer beni görünce neden geldin diye sordu. Ona üç şeyi sana sormak için geldim cevabını verdim. Ömer radıyallahu anh nedir onlar diye sorunca ona bazen bir kadınla küçük olan bir odada bulunuyoruz. Namaz vakti gelince birlikte namaz kılmak istesek yan yana durmak zorunda kalacağız. Arkamda dursa odadan çıkmış olacak. Bu durumda ne yapayım dedim. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, aranıza bir örtü çekin ve namazı yan yana kılın karşılığını verdi. Ona ikindi namazından sonra kılınan İki rekatlik namaz konusunda ne dersin diye sordum. Ömer, Allah kendisine razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kılmamızı yasakladı. Yani ikindi namazdan sonra, farzdan sonra sünnet yok cevabını verdi. Ona kabilemdekiler, yani bulunduğum kabilem vaizleri olmamı istiyor. Onlara nasihat etmemi istiyor dediğimde Ömer istiyorsan ol karşılığını verdi. Sanki o beni bundan alıkoymak istiyordu. Yani hem izin verdi ama izin verirken de böyle bir tereddüdü ortaya koydu. Ona bu konudaki görüşünü öğrenmek istiyorum deyince, yani ısrarla, Ömer şöyle dedi. Allah kendisinden razı olsun. Onların vaizi olarak, yani onlara öğüt veren kişi olarak kendini onlardan üstün görmenden endişe ediyorum. Çünkü vaaz verdikçe kendini yüksekte görecek. Sonunda kendini onların üstünde bir yıldız gibi görmeye başlayacaksın. Allah da kıyamet gününde aynı oranda seni onların ayaklarının altına indirecektir. Ya Rabbi sen bizi muhafaza buyur. Bu dini anlamak ve anlatmak, gündeme getirmek zorundayız. Ama sürekli insanların önünde konuşur vaziyette olmak ve sadece onun konuştuğu, diğerlerinin dinlediği bir ortamın oluşmasını kötü. Yani Müslümanlar birbirlerine nasihat edecekler. Müslümanlar birbirlerine tavsiyede bulunacaklar. Müslümanlar birbirleriyle dini dersleşecekler. Karşılıklı okuyacak, anlayacak, kavrayacak, ikazlarda, uyarılarda bulunacak. Münker işlediklerinde engelleyecekler, birbirlerine marufu emredecekler. Bu aktif bir hayat. Sürekli bütün Müslümanların birbirleriyle ilgili olduğu, sürekli vahyin gündeme geldiği bir hayat. Ama burada başka bir şey var. Kabiledekiler kendi işleriyle uğraşacaklar, dünyalarıyla birlikte olacaklar. Bu adam ise onların vaizi olacak, öğüt vericisi olacak. Yani bugünkü tabirle hocası olacak. Bir süre sonra hoca olan kendini onlardan üstün görmeye başlayacak. Diğerleri dünyayla uğraşıyor, parayla pulla uğraşıyor, koyunla keçiyle uğraşıyor. Bu onların üzerinde ağır ağır öyle yükselecek, kendini öyle yüksek görecek ki o yıldızlarda, ötekiler yerde. Ya ki ama kıyamet gününde İnsanları Allah-u Teala yüceltirken amelleriyle, ihlaslarıyla, samimiyetleriyle dini sadece anlatma üzere kuran birisini ise ayaklarının altına alacak. Bu büyük bir tehlike. Öyleyse birbirimizi hocalaştırmayalım. Dini anlama ve anlatma noktasında kendini yetkili görme hakkını bize kim verecek? Ben sadece Rabbimin kitabından okuyup anladığım, öğrendiklerimi aktarmak durumundayım. Ve bana aktaran her Müslümanı da düzgünce dinlemek durumundayım. Fakat insanların hayatları üzerine bağlayıcı, sürekli tek nasihat edici gibi durmak, hocalaşmak tabirini öyle kullanalım, herhalde sıkıntıdır. Rabbim bizi korusun. Hiç kimseyi küçümsemiyoruz. Müminliğinden, Müslümanlığından dolayı kendimizi onların en kötüsü gibi görmemiz daha hayırlı. Cennet noktasında bütün Müslümanlar aynı imkana sahipler ve biz bu noktada koşmaya devam ediyoruz inşallah. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadisler okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 114. rivayet. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer bin Hattab Cabiye'de hutbe vererek şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yaptığım gibi aramızda durup şöyle buyurdu. Size, ashabıma, sonra onların peşinden gelenlere ve sonra da onların peşinden gelenlere iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bunlardan sonraki nesillerde yalan yayılacaktır. O derecede ki kendilerinden istenmediği halde şahitlik yapacaklardır. Kim cennetin en güzel yerlerinden köşk sahibi olmak isterse İslam toplumundan, cemaatinden ayrılmasın. Çünkü şeytan tek kalanla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden ise daha uzaktır. Dikkat edin. Bir erkek bir kadınla tek başına kalmasın. Üçüncüleri şeytandır. Ya burada yabancı kadın ifade ediliyor. Yabancı kadın, yabancı erkek. Yabancı kelimesini de yani kendisiyle evlenilebilecek kimse diye anlayacağız. Yaptığı iyilik kimi sevindiriyor ve kötülükleri de üzüyorsa o kimse mümindir. Hazreti Ömer'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı bir konuşmayı dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bize öneriyor. Bu tavsiyeyi şu anda ben dinliyorum. Siz dinliyorsunuz olarak konuşalım. Ashabıma yani Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte olanlara güzel davranacağız. Nasıl? Bugün onlardan kimse yok. İşte onları öğrenmemiz lazım. Onların ahlakıyla ahlaklanacağız. Onları hayırla yad edeceğiz. Ve onları kötülemeyeceğiz. Sonra onların peşinden gelenleri, güzelce anmamız, yollarını yol edinmemiz gerekir. Çünkü bundan sonra yalan var. Yalan hakim olmaya başlamış topluma. Bu nesillerde ise elhamdülillah dini aktaran kimseler özellikle yalan söylemiyorlar, hak söz söylüyorlar, ciddiler. Fakat sonra hayatın içinde yalan olacak. Hatta kendisinden istenmediği halde şahitlikte, tanıklıkta bulunacak yalan yere. Rabbim korusun. Diyor ki Peygamberimiz daha sonra cennetin en güzel yerinde yer edinmek isteyen, köş sahibi olmak isteyen Müslümanların Kur'an ve sünnet ile şekillenmiş Müslüman yapılanmanın yolundan ayrılmasın. Tek başına kalmasın. Tek başına kalan Allah-u Teala'nın rızasından da uzak bir hayata doğru yürür çünkü. Bunu anlıyoruz Efendimiz'in ifadelerinden. Ve Efendimiz konuyu bir de kadınla erkek ilişkisine getiriyor. Birbirleriyle evlenebilecek olan erkek ve hanımlar yalnız kalmasınlar. Yalnız kaldıklarında şeytan hemen onların yanındadır ve aralarında Allah korusun bir kötülüğün oluşumu için bütün girişimlerde bulunur. Son olarak Efendimiz şöyle söylüyor. Yaptığı iyilik kimi sevindiriyor? Kötülükleri de üzüyorsa o kişi mümindir. Yani imanımızın sağlaması bir bakıma bu. Ben Allah adına bir eylemde bulunduğumda, bir amelde ortaya koyduğumda bu benim hoşuma gidiyorsa, beni sevindiriyor, iç dünyamda bir sevinç oluşuyorsa bu imandan kaynaklanmaktadır. Bir yanlış, bir kötülük yaptığımda dertleniyorsam, içim cız ediyorsa, sıkıntı duyuyorsam bu bir nedamettir, bir pişmanlıktır. Yine iman var demektir. Eğer Müslüman Allah-u Teala'nın sevmediği bir iş yaptığı halde rahat, kalbinde bir dert yoksa, Allah adına bir iyilik yapıyor durumunda olduğunda coşmuyor, sevinmiyor, yüreğinde bir hareket olmuyorsa alarm çalıyordur kalp. Müslüman dikkat edecektir. Ama tekrarlayalım. Bu yani iyiliği kimi sevindiriyor? İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgilenmeleriyle bir sevinç Kur'an ve sünnet bilgilenmeleriyle bir üzüntü yaşamıyorlar şimdi. Yani golle seviliyorsa, yediğinde üzülüyorsa, yani onu besleyen damar, bilgi damarı, duygu damarı başka bir damardır. Bunları yenilememiz gerekiyor. Bunları düzenlememiz gerekiyor. İnşallah kitap ve sünnet okuyarak da doğru duyguya ulaşacağız Rabbimizin izniyle. Hazreti Ömer'i dinliyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardıklarıyla bizim karşımızda. Onu bize, Hazreti Ömer'in cümlelerini Ahmet bin Hanbel aktarıyor. Okuduğumuz kitap ona ait, Müsned isimli kitaptan rivayetler var. Ve sırada inşallah 116. rivayet. Hazreti Ömer şöyle aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir grupla giderken bir adam, "Babamın üzerine yemin ederim ki hayır," deyince başka bir kişi, "Babalarınızın üzerine yemin etmeyin," dedi. "Babalarınızın üzerine yemin etmeyin," dedi. Dönüp baktığımda bu kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu gördüm. İnsanlar aidiyetlerini toprağa, insanlar aidiyetlerini ırka, işte şehre, bir takıma, bir formaya, bir ekibe yapıyor ve onun adına konuşuyor, onun adına ciddileşiyorlar, onun adına yemin ediyorlar. Oysa ait olduğumuz tek Allah-u Teala'dır. Yani ben Allah içinim ve ona döneceğim. Hayatı onun için yaşarım, ölümüm de onadır. Varıp gideceğim yer onundur. Cennet ya da cehennem belirleyicisi Allah-u Teala'dır ve ondan cenneti talep ediyor. Cehenneminden ona sığınıyoruz. Her konuda yetkili Allah-u Teala'dır. Yani kime ait bir hayat yaşayacağım? Allah için. Öyleyse yeminim de ona ait olacak. Başkası adına bir hayata evet diyemem, onun adına ciddileşemem, başkasını ön plana koyamam. Bu babam da olsa. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerifler 121 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Ukbe bin Amir bize rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beraber Tebuk gazvesine çıktık. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup ashabına, "Kim güneş yükselince kalkar, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa," yani güneş doğmadan önce kılınan namaz sabah namazı, sonra güneş doğdu, biraz yükseldi, diyor Efendimiz, "Kim bu güneş yükselmesinden sonra," yani kuşluk namazı gibi anlayacağız, "güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır ve annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olur," buyurdu. Ukbe bin Amir dedi ki bunun üzerine, "Ben Allah'a hamdolsun ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözleri duymamı nasip etti." Adam seviniyor. Neden? Allah-u Teala'nın elçisinin böyle bir cümlesi, bu sevindirici, müjdeli haberini duymak ona çok sevinç verdi. "Elhamdülillah," diyor, "bana bu hadis-i şerifi duymamı nasip etti Rabbim bana." Karşımda oturan Ömer ise, "Buna şaşırıyor musun? Oysa sen gelmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha çok şaşılacak bir şey söyledi. Ben anam babam sana feda olsun. Ne söyledi?" diye sorunca Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kim güzelce abdest aldıktan sonra gökyüzüne bakıp, 'Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve onun ortağı yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.' derse, 'Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh.' derse, kendisine cennette 8 kapı açılır ve bu kişi dilediği kapıdan girer." İki haber de birbirinden müjdeli. Ukbe birincisini duydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği neydi o haber? Güneş yükseldikten sonra kalkar bir kişi, güzelce abdest alır. İki rekatta namaz kılar. Allah-u Teala'dan bağışlanma talep ederse Allah-u Teala onu bağışlar. Anasından doğduğu gibi günahsız olur. Bunun üzerine hamd etti Ukbe. "Rabbim bana nasip etti, böyle bir cümle duydum efendimden," diye. Hazreti Ömer dedi ki, "O bu ne ki? Bundan daha şaşılası var. Abdestten sonra kişi eğer eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derse, ben şahitlik ederim ki, ben tanıklık ederim ki, ben her şeyimi ortaya koyarım ki Allah'tan başka hayata karışacak yetkili hiç kimse yok. İlah odur. Onun ortağı yoktur. O biriciktir. Ve Muhammed de onun kuludur, elçisidir. Onun istediği hayatı bize getirendir derse, cennetin kapıları açılır, 8 kapısı birden, dilediği kapıdan içeri girer diyor. Daha evvel de söylemiştim. Biz de hamd edelim önce, lafı unutmadan. Yani Rabbimizin elçisinden bize gelen bu müjdeli haberlere hamd olsun. Bunu duymayı, bunu okumayı, bunu aktarmayı bize ihsan eden Rabbimize hamd olsun diyelim önce. Sonra tekrarlayalım. Din tek bir hadis değildir. Din tek bir ayet değildir. Bütün ayetler ve bütün hadis-i şeriflerle birlikte anlayabildiğimizde ortaya çıkan şey Allah-u Teala'nın dinidir. Dolayısıyla insanların itirazları da böyle tek bir hadis üzerinden ya da tek bir ayet üzerinden olabiliyor. Okuduğumuzda, bütünü okuduğumuzda konu yerli yerince oturacaktır. Yani bir adam sadece işte abdest alıp gökyüzüne bakıp ardından sadece bu kelimeleri söyleyip tamam yatayım artık aşağı demiyor. Çünkü bir rivayet öncesinde kuşluk namazı, sonra 5 vakit namaz, sonra cihat, sonra ana babaya itaat, yalan söylememek, cimri olmamak, pek çok rivayeti okuyoruz, pek çok cümleyi okuyoruz. Bunların oluşturduğu bir kimlik Müslüman kimliktir. Müslüman bunlardan gücünün yettiğine koşar, talep eder ve cennet için gayret eder, durur. İş bu. Okuyalım inşallah. 121. hadis-i şerif okuduk elhamdülillah. 123. Şimdi bir uyarı var. Abdullah ibn Zübeyr rivayet ediyor Hazreti Ömer'den. Ömer bin Hattab'ın hutbesinde şöyle dediğini işittim. Bakın Hazreti Ömer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cümlelerini bütün Müslümanlara hutbede şöyle söylemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim dünyada iken ipek giysiler giyerse o kimse onu ahirette giyemeyecektir. Müslümanlar kimsenin özenmeyeceği bir hayatı yaşamayı hedeflediler. Ve Allah-u Teala da bunun için belki altın ve ipeği özellikle erkeklere yasakladı, haram kıldı dünyada. Ahirette verecek. Ama Allah'a rağmen, Allah'ın elçisine rağmen ben bu dünyada istediğim gibi kafama göre yaşarım derse bir kimse, ahirette de onun alacağı bir şey olmayacak. Rabbim bizi korusun günahlardan. Onun istemediği bir hayatı yaşamaktan bizi muhafaza buyursun. 157. rivayete gideyim inşallah. Arada atladığım hadis-i şerifler pek çok. Bunlar okuyacağız inşallah. Hatta tekrar eden rivayetler var. Bir takım farklılıklarla aynı hadis-i şerifi tekrar tekrar Hazreti Ömer'in cümlelerini, Peygamber Efendimiz'den duyduğu cümleler ya da davranışları Ahmet bin Hanbel kitabına kaydetmiş. Belki insanlar şöyle diyebilirler bu hadis-i şerifi okuduk. Bu kitabı okurken niye böyle tekrarlar var diye. Ben şöyle bir örnek versem olur mu bilmiyorum. Rahman suresinde Allah-u Teala aynı ayeti defalarca söylüyor ve başka surelerde de var. Ve bu bilgi ya da işte Hazreti Adem ile ilgili kıssa Kur'an'ın pek çok suresinde değişik açılardan bize sürekli anlatılıyor. Hazreti İbrahim öyle, Hazreti Musa öyle ya da kıyamet manzaraları da böyle. Neden? Ya da göklerin yerin yaratılışıyla alakalı pek çok ayet-i kerime aynı kelimelerle defalarca söyleniyor. Demek ki tekrar eder ede zihnimizde yerleşecek bilgiler var. Bu bakımdan müsned kitapları okumak, yani hadis kitaplarının özellikle müsnedleri okumak çok tatlı. Yani dini anlama noktasında. Elbette ne yapacağım, caiz mi değil mi diye fıkıhla ilgili, hayatın kararlarıyla alakalı diğer kitaplara bakmak durumundayız. Ama bir Müslüman zihnin oluşmasında müsned kitaplar çok güzel. Yani rivayet eden, hadis-i şerifi ilk duyan kişiye göre hadislerin sıralandığı ya da kitabın sahibinin kendi hocalarını sıraladığı çalışmalar var. İşte böyle okumak aynı hadisi Hazreti Ömer duymuş, o bir aktarıyor. Abdurrahman bin Avf duymuş, bir farklı aktarıyor. Ebu Eyyub el-Ensari duymuş, farklı aktarıyor. Biz onu farklı çok kere dinlediğimizde yüreğimizde, zihnimizde, gözümüzde İslam'ın yaşanılır hayatı inşallah ortaya çıkacak. Bir tablo gibi gözümüzün önünde canlanacak. Okuyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 157. hadis-i şerif inşallah. Enes'in rivayet ettiğine göre Ömer şöyle dedi. Rabbimle 3 konuda tevafuk ettim. Daha evvelki bir okumamda Hazreti Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Übey'in yani münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in ölümü sonrasında Efendimizin namaz kılmasını, cenaze namazını kılmasını engellemeye çalıştığını görmüştük. Burada da benzer ifadeler var. Rabbimle 3 konuda tevafuk ettim. Ey Allah'ın Resulü, makamı İbrahim'de, Kabe'nin yanında bir namaz yeri edinsek dedim. Bunun üzerine Bakara suresi 125. ayet-i kerime geldi. Siz de İbrahim'in makamında bir namaz yeri edinin. Bu birincisi. Ey Allah'ın Resulü, hanımlarının yanına iyi, kötü herkes giriyor. Onlara emretsen de perde edinseler dedim. Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları kıskançlıkları yüzünden ona karşı bir araya gelmişlerdi. Ben onlara eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi boşarsa Allah sizin yerinize ondan daha hayırlı eşler verecektir dedim. Kaldı ki kendi kızı da peygamberimizin eşlerindendir. Bunun üzerine Tahrim suresi 5. ayet-i kerime nazil oldu. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha hayırlı, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Bu 3 konuda diyor Hazreti Ömer, Rabbimle tevafuk ettim. Yani benim sözümle Allah-u Teala'nın sözü aynı şekilde gerçekleşti. Hamd edilecek bir konu, bir güzellik Hazreti Ömer adına da elbette. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 164. hadis-i şerifi okuyalım inşallah. Hazreti Ömer rivayet etmiş. Efendim şöyle buyurdu. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede aşırı gittiği gibi beni aşırı övmeyin. Ben sadece bir kulum. Allah'ın kulu ve Resulü değil. Çünkü Hristiyanlar peygamberleri İsa aleyhisselamı Tanrı makamına öve öve yükselttiler, yücelttiler. Yüceltirken onu aslında Allah-u Teala'nın istemediği bir noktaya koydular. Oysa Allah-u Teala onu elçi olarak göndermişti. O da Allah-u Teala'nın kuluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi talep ediyor. Bana da aynı şekilde davranın. Allah'ın kulu ve Resulü deyin diyor. Ahmet bin Hanbel müsned 174. hadis-i şerif okumuştum. İnşallah 175. hadis-i şerif de söyleyeyim. Bizden biri cünüp iken uyuyabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterse abdest alıp uyuyabilir buyurdu. Bu da Rabbimizin bizim için verdiği bir kolaylıktır. Bunu da oğlu Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Yani Hazreti Ömer'in cümleleri, Resulullah'tan öğrendiği cümleler İlla ki oğlu Abdullah'a da duyurulmuş sanki ve o da bize aktardı. Çocuklarımızla olan ilgimiz de böyle olmalı. Yani babalar çocuklarına, çocuklar babalarına, kadınlar kocalarına, kocalar hanımlarına, insanlar birbirlerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözlerini aktarmalılar ki bu şekilde bilgi aramızda çoğalsın Rabbimizin izniyle. 174. rivayet. Ya'la bin Ümeyye'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer bin Hattab'a, Allah kendisinden razı olsun, Allah Nisa suresi 101. ayet-i kerimede yolculuk ettiğinizde kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur buyuruyor. Bu ayet-i kerime böyle. Allah şimdi insanlara güven vermişken bu durum nasıl olacak diye sordum. Bu ayet-i kerimenin geldiği zamanlarda korku vardı. Müslümanlar sıkıntılıydılar. Allah-u Teala namazları kısaltmakla ilgili böyle bir ruhsat verdi. Ama şimdi insanlara güven gelmiş, güven ortamı oluşmuştur. İslam toprakları çok yayıldı ve bütün de adalet hakim, güven hakim. Nasıl olacak diye sordum. Bunun üzerine Ömer, Allah kendisinden razı olsun, bana şu karşılığı verdi. Senin şaşırdığın gibi ben de buna şaşırmış ve bunu Resulullah'a sormuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bunu size bir sadaka, yani iyilik olarak vermiştir. Siz de Rabbinizin bu sadakasını, bu iyiliğini kabul edin. Allah-u Teala böyle bir kısaltmada bulundu. Güven ortamı oluşsa bile bu iyilik geri çevrilmez. Rabbimiz de iyiliğinden vazgeçmez. Dolayısıyla buna devam edin dedi Allah-u Teala'nın elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani müminlerin zihinleri aynı çalışıyor. Hazreti Ömer'in sorduğunu Ya'la bin Ümeyye de düşünmüş, soruyor. Aynı tasayı taşıyanlar, aynı dertlerle birlikte olanlar, aynı soruyu soracaklar, aynı yerlere ulaşacaklar. Bizim de kalbimiz Ömer'in, Allah kendisinden razı olsun, Ya'la bin Ümeyye'nin, yani bu kimselerin dertleriyle dertlendiğimizde, onların zihinleri gibi zihnimiz olduğunda, onların buldukları cevapları da bulacağız. Ama kalplerimiz ve zihinlerimiz başkalarının dertlendiği, başkalarının sorun ettiği şeyler ile dolu olursa bulacağımız cevaplar başkaca cevaplar olacaktır. Allah ve Resulünün verdiği cevapları değil, dünya insanlarının sunduğu cevapları bulacağız ki bu bizi cennete de götürmez, dünyada da bir hayra, bir iyiliğe götürmez. 175. Hadis-i Şerif'i okuyayım Müsned'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde. İnşallah bununla da tamamlayalım. Alkame'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Arafat'ta iken yanına bir adam geldi. Gelenin Kays bin Mervan olduğu söyleniyor. Ey müminlerin emiri, Kufe'den geliyorum, Irak tarafından. Orada yerime, demek ki bu adam Kufe'nin valisi, yerime mushafları ezberinden okuyup yazabilen birini bıraktım dedi. Yani Allah-u Teala'nın kitabının olduğu sayfaları ezberinden okuyup yazabilen birini bıraktım dedi. Ömer bunu duyunca öyle öfkelendi ki bineğinin semerine sığmaz oldu. Kabardı böyle. Yani neredeyse atlayacak, adama böyle saldıracak gibi oldu. Çok öfkelendi. Sonra dedi ki yazık sana. Kimi bıraktın? Niye böyle öfkelendi? Çünkü Hazreti Ömer onu layık görmüş. Oraya göndermiş. Orada yetkili, sorumlu. Çoban sürüsünü terk eder mi? Kendisi yerine bıraktığı adam kim? Ömer Efendimiz bunu anlamak, bilmek istiyor ve bundan dolayı kızıyor. Sürüyü kime bıraktın? Başıboş. Yazık sana, kimi bıraktın diye sorunca Kays, Abdullah bin Mesud'u bıraktım cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer, Allah kendisine razı olsun, yavaş yavaş sakinleşip kendine geldi. Sonra şöyle dedi. Beri bak, iyi bak. Vallahi insanlar için de bunu ondan daha fazla hak eden başka birini bilmiyorum. Bunun da sebebini sana anlatayım. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları ilgilendiren konuları konuşmak üzere Ebu Bekir ile gece otururdu. Bir gece yine böyle oturdular. Ben de orada bulundum. Yani tevazu var. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Muhammed aleyhisselatü vesselam Müslümanları ilgilendiren bir meseleyi konuşuyorlar. Hazreti Ömer de orada bulunuyor gibi anlatıyor. Oysa bu üçü, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ayrılmıyorlar. Müslümanların mevzularını konuşma noktasında sanki hep birlikteler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra çıkınca biz de onunla birlikte çıktık. Mescitte namaz kılan bir adam gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durup uzaktan onun okuyuşunu, kıraatini dinlemeye başladı. Bu adamın kim olduğunu tanımaya az kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı indiği günün tazeliğiyle okumaktan hoşlanan kişi, onu İbni Ümmü Abdin yani Abdullah İbni Mesud'un kıraatıyla okusun buyurdu. Bir daha söyleyeyim mi? Kur'an'ı indiği günün tazeliğiyle, Kur'an'ı indiği günün tazeliğiyle, acaba nasıl? Okumaktan hoşlanan kişi onu İbni Ümmü Abdin kıraatiyle, okuyuşuyla okusun buyurdu. Sonra o adam, yani Abdullah İbni Mesud, dua etmeye başladı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durduğu yerden ona doğru seslendi. Onu duymayacağı şekilde. İste, iste ki sana verilsin. Dile, dile ki dileğin yerine getirilsin demeye başladı. Yani adam dua etse duaları kabul olacak. İstese istekleri yerine gelecek. Ben sabah erkenden yanına gidip Abdullah İbni Mesud'a bu müjdeyi vereceğim dedim. İş dünyasında Hazreti Ömer böyle canlandı, heyecanlandı. Bu müjdeyi verecek. Abdullah İbni Mesud'a duyuracak. Çünkü büyük bir onur, büyük bir şeref. Sabah gittiğimde Ebu Bekir'in benden önce yanına gidip ona bu müjdeyi verdiğini gördüm. Vallahi hayırlı bir işi ne zaman Ebu Bekir'den radıyallahu anh daha önce yapmaya kalkışmışsam hep o benden önce davranmıştır. Başka bir rivayette ben Abdullah İbni Mesud'un o duasını merak ettim ve buldum. Burada bu kitapta yok ama İbni Ebu Şeybe müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un o gece yaptığı duanın ve da ondan sonraki gecelerde Kur'an okuyuşundan sonra namaz kıldığında okuduğu dua şuymuş. Allah'ım, senden dönülmeyecek bir iman, bitmeyen nimet ve huld cennetinin en yüksek derecelerinde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlığını istiyorum. Bir daha okuyayım duayı. Allah'ım, senden dönülmeyecek bir iman, bitmeyecek nimet, huld cennetinin en yüksek derecelerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlığını istiyorum. Amin. Ya Rabbi, bizi de şu sözleri bize aktaran Ahmet bin Hanbel ve onun aktardığı kişiler olan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Abdullah İbni Mesud ile birlikte cennette bir hayat yaşamayı lütfet bize. Onlarla birlikte olmayı bize ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.